Ayrım 22.
Evet, söylemiştiniz demişti Sare. Sare'nin 18 yaşını doldurmasına çok az zaman kalmıştı. Uğursuz bir yıldı. Gençler sokaklarda Amerika karşıtı gösteriler yapıp duruyorlardı. İçimde kötü şeyler olacakmış gibi bir his vardı. Ya ölü verirsem diyordum kendi kendime. Ya onu evlat edinemeden ölür gidersem. Telaş içindeydim. Sanki hemen ölü verecekmişim ve birileri Sare'nin haklarını koparıp almak istiyorlarmış gibi bir paranoyaya kapılmıştım. Ölümden bu kadar çok korkunca ölüm hiç affetmez, hemen gelir. Nitekim Sare'yi evlat edinmemin akabinde ölüm kapımıza dayanmıştı soğuk ve karanlık yüzüyle. Annem ne zamandır rahatsızdı. Yeni yapıtlarımı Taksim Galerisi'nde sergilememden önce iyice kötülemişti. Sergi hazırlığında olduğum için gerektiği gibi ilgilenememiştim annemle. Sabah akşam uğruyordum nasıl olduğunu sormaya. Ben çok iyiyim, sen git işini bitir diyordu hep. Bitirecek o kadar çok işim vardı ki yanında uzun kalmıyor gidiyordum ben de. Serginin açılış günü sabah çıktım yukarı. Nasılsınız anneciğim dedim. Kızımın sergisine gelemeyecek kadar kötü değilim dedi. Severdi açılışları, operaları, tiyatroları, konserleri, gala gecelerini de severdi bütün kardeşleri gibi. Bu serginin heyecanı içindeydi ne zamandır. Allah'tan galeri elimize çok yakın dedim. Uzak da olsa gelirdim Süreyya dedi. Sergide mutluydu. Bana soru soranları teker teker en sevdiği yapıtların önüne götürüp bilgi veriyor, gazetecilere resimler çektirtiyordu. Serginin sonunda her zaman yaptığımız gibi yemeğe gidecektik. Abdullah Efendi lokantasında kocaman bir masa ayırmıştık. Ben yoruldum Süreyya dedi yanıma gelip. Yemeğe gelmek istemiyorum. Siz de gelin. Ne zaman isterseniz ben sizi eve bırakırım dedi Utarit. Yoruldum yavrum. Eve gideyim. Israr etmedik. Şakir ve Atife ile ayrıldı, eve gitti. Ben döndüğümde Atife karma karışık bir suratla kapıda beni bekliyordu. Yukarı fırladım. Annem sergiden eve dönünce hemen yatmıştı. Biraz sonra Atife girmişti odasına. Uyuyacaksanız ışığınızı kapatayım demişti. Ses vermeyince yanındaki ışığı söndürmek için yatağa yaklaşmış ve anlamıştı bir tuhaflık olduğunu. Çok zor soluk alıyordu, kendinde de değildi. Doktor getirtmişlerdi. Komaya girdi demişti doktor. Ama biraz öncesine kadar iyiydi. Sergide herkesle sohbet etti demişti Şakir. Demek ki annem sergimin sonuna kadar ayak direnişti ölüme. Son gayretiyle mutluluğumu paylaşmaya gelmiş, serginin bitimine kadar kalmıştı. Yatağın yanına yere çöktüm, elini tuttum. Benim anne, yanındayım dedi. Başıyla bir işaret yaptı gibi geldi bana. Evine ne kadar uzun kaldığımızı bilmiyordum. Zaman durmuştu. Ailenin direğiydi annem. Hiçbir fırtınanın devremeyeceği kadar güçlü, her acıyı dimdik taşıyabilecek kadar onurlu ve vefalıydı. Bir de üstüne o kadar uyumlu ve akıllı. Cumhuriyeti ayak uydurmasını bilmiş, cumhuriyeti sevmiş bir Osmanlı kadınıydı. Son Osmanlıydı o. Okula gitmemiş, evde yetişmişti. Ama belediye meclisinde yolacak kadar güncel iç içeydi ve akıllıydı. Aile genlerinde var olan yaratıcılığının kanıtı alevi içler, çantalar, sepetler odanın dört bir köşesine serpilmişti. Onun sanatı diğer kardeşlerininki gibi teşhir edilememiş, evin içine hapsedilmişti. Ne yazık. Onlara bakıyordum tarifsiz bir hüzün ve sevgiyle. Birden içime doğmuş gibi yüzüne çevirdim gözlerimi. Son soluğunu verdiğini gördüm. Çoruk gibi inip kalkan göğsü dümdüzdü artık. İnanamıyordum. Birkaç saat öncesine kadar sıcaklığını hissettiğim, sesini duyduğum annem yoktu. Bir an önce varken bir an sonra yoktu. Bir kızılık yansıyordu gözüme. Bu varoluşla yok oluş anını bir yerlerden hatırlıyordum, biliyordum. Daha önce yaşamıştım sanki. Boğaz'da bir gün, Anadolu Hisarı'nda. O mucizeyi yaşarken, o doğa mucizesini. Güneş bir anda yok olup gitmişti ufuktan. Tıpkı annem gibi bir an varken yok olmuştu. İnanılmazdı, dayanılmazdı, katlanılmazdı. Yaşlar ard arda düşüyordu gözlerimden. Yanaklarımdan kayarak annemin yüzüne damlıyordu. Yıllar sonra seramiğin üzerine resmedecektim hep içimde taşıdığım bu varoluş ve yokoluş anını. Yaşamın mucizesini, yani ölümü belki de. Sare'yi evlat edinemeden geri verir diye korktuğum ölüm beni götürmemişti. Ama sonunda gelmiş, annemi almıştı benden. Sare 18'ine girdiği gün almıştım onu karşıma. Sare demiştim, karar verme anı geldi. Ölüm çok çabuk gelebiliyor, hazırlıksız yakalıyor insanı biliyorum. Birliğim içinde korkuyorum. Kızım olmaya hazır mısın? Haftaya pazartesi bitirelim mi bu işi? Bitirelim Fifoş anne. Söyledim size beklemeyi sevmem diye. Madem karar verilmişti, bir an önce yapılacaktı gereken. Müşerref hazır etmişti tüm evrakımızı. Zeytinburnu Adliyesi'nden gün almıştı. Sare'yi bir hafta sonra nüfusuma geçirdim. Artık o benim kızımdı. Ama garip bir şey olmuştu. Nüfusuma geçtikten sonra o güne kadar beni Fifoş anne diye çağıran Sare bana hala diyordu artık. Kızım bana hala diyordu. Çok uzun yıllar sonra zor bir doğumla Ferra'yı dünyaya getirdiği günün akşamı yanı başında otururken öğrenmiştim nedenini. Sare onu evlat edineceğini annesinden saklayamamış bir tek ona söylemişti gizli kalması ricasıyla. Halam bunu sırf benim menfaatim için yapıyor anne demişti. Bir şartı vardı Afife'nin. Sare bana Fifoş anne değil, hala diyecekti. Kuş, eğer inat etmeyip de gelseydin soracaktım sana. Afife mi ben mi? Hangimiz kazandık diye. Neredesin kuş? Arayışlar, 70'li yıllar. Panolardan bıktı Freya. Geniş yüzeyler, büyük duvarlar üzerinde yeterince çalışmıştı. Çini sanatımıza çağdaş bir yorum kazandırarak yeniden yaşamın içine, yapıların kalbine sokmuştu Çini'yi yeni kimliğiyle, adını seramik koyarak. Şimdi seramiği evlerin içine de sokmak istiyordu. Tıpkı hayran kaldığı Meksika duvar resimlerindeki gibi sanat, yaşamın tam orta yerinde, insanların yanı başında olmalıydı. Evlerin duvarlarına asılmak üzere önce küçük panolar, sonra da tabaklar yapmaya başladı. Tabakları işlevsel nitelikler için değil, duvarlar için yapıyordu. İnsanlar bu seramikleri tıpkı birer tablo satın alır gibi alıp evlerinin duvarlarına asacaklardı. Motifleri değişikti. Kuşlardan balıklara, ağaçlardan evlere uzanan bir yelpaze içeriyordu. Bu yapıtlarıyla Paris'te ve İstanbul'da sergiler düzenledi ve gördü ki yanlış yolda değildi. İnsanlar gerçekten de bu tabakları ve minik panoları duvarları için alıyorlar, onlara sanat eseri muamelesi yapıyorlardı. Uzak Doğu'nun ve İzmir'in tabakları tabak olarak kullanılmak üzere üretilmişlerdi. Oysa tabakların sanat değerini görebilen Batılılar, tabaklarını mutfak raflarından salon duvarlarına taşımışlardı. Bizde İznik tabaklar kullanılmaktan ötürü kırılır ve zamanın içinde yitip giderken, Batı'da kullanılmadıkları, muhafaza edildikleri için tabakların antika değerleri oluşmuş zengin koleksiyonlar çıkmıştı ortaya. Freya da böyle bir düşle başlamıştı tabaklarını yapmaya. Gre tekniğini kullandığı, yani tabaklarını yüksek ateşte pişirdiği için çok az renkle çalışıyor, binbir çeşidini denediği kuş, balık ve ağaç motiflerinde yoğunlaşıyordu. Bu tabakların üçü beşi bir duvarda yan yana geldiklerinde değişik bir pano havası yaratıyordu. Freya 1970'lerde seramiği yapıların dışında olduğu kadar evlerin içine de sokuyordu artık. Derken beyaz bir düş görmeye başladı. Rüyasında her tarafın karla kaplı olduğu bembeyaz bir ortamda yine beyazlar giymiş olarak koşuyor, koşuyor ve yorulup durduğunda elini yakan bembeyaz bir fincandan çay içiyordu. Elindeki fincan o kadar beyazlık ışığı geçirebiliyordu içinden. Adeta şeffaftı, hafifti, porselendi. Yüksek pişirim toprağını 63 yılında bulmuştu. Şimdi 1200 dereceden ileri gitmek, porselen düzeyine yaklaşmak, belki de onu geçmek. 900 derecede pişen toprağı en son sınırında sınamak, kilin daha da çok sinterleşmesini sağlamak, denemek, araştırmak, yeni pişirim dereceleri bulmak, sürekli yenilenmek istiyordu. Porselen yapma fikri bir tutkuya dönüşmeye başladı içinde. Neydi porselenle seramiği değişik kılan? Tamam, killeri ayrıydı, kili bulabilirdi. Hasan ustası ve onun oğlu Rıfat arkasında oldukça bulamayacağı toprak yoktu. Porselen ile seramiğin ısı dereceleri de farklıydı. Kendi fırınında pişiremezdi porseleni. Böyle bir fırını nasıl elde edebilirdi acaba? İstanbul Porselen Fabrikası'nın Tuzla'daki atölyesinde buldu kendini. Porselen yapmak istiyorum dedi. Porselenin kendi öz beyazlığını koruyan, hafifliğini, saydamlığını yansıtan çalışmalar yapmak istiyorum. Buyur ettiler. Porselen fabrikasından içeri ilk kez bir sanatçı girmiş oldu böylece. Fransa'daki atölye günlerini anımsatan bir tempo ile çalışmaya başladı. Her sabah gün doğmadan yollara düşüp Tuzla'ya geliyor, geç saatlere kadar başını işten kaldırmadan çalışıyordu. Kahve ve çay fincanları, yemek tabakları, ibrikler, kuşlar, kuş kandilleri, çorba kaseleri, vazolar, çaydanlıklar yapıyordu. Antep'in pirinç ibriklerinden, Guatemala'nın teneke kuşlarından, Osmanlı motiflerinden yola çıkıyor, hiçbir renk kullanmadan beyazın üstüne yine beyaz motifler işliyordu. Yaptığı işler İstanbul'da, Ankara'da kapılışıyor, Anadolu kentlerinde raflarda kalıyordu. Bir ürünün sanayileşebileceği miktarda satılmıyordu yaptıkları. Çünkü çok özeldiler, çok ince bir zevki yansıtıyorlardı. Fabrika yöneticileri sanatın değil, çoğunluğun sesine kulak verdiler. Oysa bu fabrikada bir gelenek oluşturmak istemişti Freya. Ondan sonra arkasından başka sanatçılar gelecek, onlar da kendi düşlerini yansıtacaklardı porselene, olamadı. Hem seramik sanatının hem de endüstrisinin gelişimini sağlayan, ülkelere saygınlık ve verimlilik getiren sanatçı endüstri işbirliği kayıp kaldı. Freya'nın bugüne kadar üretilmiş en güzel yemek takımları, el emeği o bembeyaz fincanları, vazoları, kuş kandilleri değeri bilinmeyince üretimden kaldırıldı. Freya da kalıplarının tümünü kırıp tuzla buz etti. Biraz da gönlü kırılmıştı belki ama çok değil. Çünkü ne olursa olsun seramik artık yaşamın içindeydi. Yapılara tırmanmış, sofralara taşınmış, masalara kadar da inmişti. Hilton'a sehpalar yapmıştı seramikten. İnsanlar onun seramik masalarının üzerinde kahve ve çay içmişlerdi. Taslarından da şarap. 70'li yıllara geldiğinde uzun bir yol yürümüştü Freya. Az biraz yorgundu. O yıllarda az yorgun değildi hani. Üniversitelerde boykotlar, işgaller sürüyor, savcılarla solcular hemen hemen her alan günü birbirlerini vuruyorlardı. siyasi cinayetlerin işlenmediği, huzursuzluğun çıkmadığı tek bir gün bile yoktu. 1971 yılının 12 Mart'ında ordu hükümete meşhur muhtırayı vermiş, Demirel hükümeti istifa etmiş, yerine Nihat Erim hükümeti kurulmuştu. O yılların tek umut verici olayı 1973'te İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın Uluslararası İstanbul Festivali'ni gerçekleştirmiş olmasıydı. Ortamın yüreklere verdiği ağırlık sanatçıların işlerine de yansıyordu haliyle. Oysa Freya'nın masum kuşlar olması gereken baykuşlarında bile bir ilimsellik vardı. Çünkü dallara konmuş baykuşlarını üretirken memleketin halini değil, Aliye'yi düşünmüştü. Aliye'nin bir akşam alacakaranlığında elinde yeni ateşlediği tabancasıyla ürkek, umutsuz ve çaresiz mezarlıkta dolaştığı saatleri. İzbeliklerin, mezarlıkların kuşları, sergiler arasında titreyerek dolanan genç kadını şaşkın bakışlarıyla izlemiş kollamışlardı. Öyle anlatmıştı Aliye. Belki de bu yüzden Freya baykuşlarının yüz yuvarlak gözlerine hep sıcak bir bakış, yüzlerine sevecen bir ifade vermişti. 70'li yılların huzursuz ortamına bir başka olay Şakir Paşa apartmanının bir müteahhite devredilmesi tuz biber ekti. Hakkı Hanım'ın ölümünden sonra çok sahipli bu evde bir düzenlemeye gitmek gerekmişti. Mehmet Ali Cimcoz'un tanıştırdığı bir müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapıldı. Müteahhit buraya kocaman bir iş anı yapacak, karşılığında Şakir Paşa'nın çocuklarına katlar verecekti. İnşaatın başlayabilmesi için apartmanın boşaltılması gerekiyordu. Süreyya ne yapacağını şaşırmış haldeydi. Acilen bir yer tutup evini ve atölyesini taşımalıydı. Oysa henüz katı hazır olmadığı için kirayı karşılayabilecek sürekli gelen bir akarı da yoktu. Kendinizi bu kadar harap etmeyin Süreyya Hanım. Nasılsa bir yer bulacağız diyordu müşeri. Tüm dostları harıl harıl hem ev hem de atölye olarak kullanabileceği bir yer arıyorlardı Süreyya için. Aliye'de yoluna gelmesinde ısrar ediyordu. Süreyya ise ömrünü geçirdiği muhitten ayrılmak istemiyordu. Sonuçta Haybiye'de caddeye paralel bir arka sokakta Arif Paşa apartmanında bir daire bulundu. Bir paşadan öteki paşaya geçiyorsun diye dalga geçti Aliye. Sana da bu yakışırdı doğrusu. Yerleşeceği kat büyüktü fakat harap bir haldeydi. Alışık olduğu gibi yine bir giriş katıydı. Utanıp izgi işini gücünü bırakıp Freya'nın yeni dairesini düzenlemeye girişti. Seramik fırını bu kez iş masasının yakınına yerleştirilecekti ki Freya öteki evde olduğu gibi sıkıntı çekmesin. Fırın yerleştirilirken Freya mutfakta kutuları, paketleri açıyordu. Bu tarifin yavaş olun, çarpmayın, aman dikkat diye bağırıp duran sesini işitiyordu. Birden Allah kahretsin diye bir haykırma duydu. İçeri koştu. Kan ter içindeki utarık ustalar bir ayağının üzerinde eğilmiş duran fırına bakıyorlardı şaşkın şaşkın. Ne oldu yahu diye sordu. Önce kimse yanıtlamadı. Nedir bu haliniz dedi yine Freya. Fırının bir ayağı zemini delip alt katın tavanına geçti dedi içlerinden biri. Anlamadım. Anlamayacak ne var? Şu anda alt katta oturan adamın tavanından bir fırın ayağı sarkıyor dedi utarık. Fırının yeniden askıya alınıp yerinden kaldırılması, zeminin beslenmesi ve yerine yerleştirilmesi günler aldı. Evin içi dandiriydi. Freya eskisi gibi her işine koşup ona yardımcı olan Afife'nin yokluğunu hissediyor ama onu kendine bile itiraf etmiyordu. Sara dandüsyona başladığından beri araları giderek açılmıştı geliniyle. Çocuk okuldan çıkınca Freya'nın ödevlerine yardım edeceği bahanesine sığınıp doğruca atölyeye gidiyordu. Afife Şakir Paşa binasının yıkımından dolayı evlerin ayrılmasına memnun olmuştu için için. Kız artık baba evini bilecekti. Ama işler istediği gibi gitmedi. Sara çocukluktan çıkmış, istediğini yapabilecek yaşa gelmişti. Atölye onun için hem bir bilgi hem de bir eğlence kaynağıydı. Halasının sürekli genç, yaşlı, kadın erkek bir sürü insanın girip çıktığı renkli evinde çok hoş vakit geçiriyordu. Okuldan çıkınca ders bahanesiyle gittiği evden bazen akşam yemeğini yemiş olarak dönüyordu kendi evine. Sara'nın en geç saat 6'da evinde olmasını istiyor babası demişti Afife. Bazen dersler etmiyor, bir şeyler atıştırıveriyoruz karşılıklı. Olmaz Süreyya abla, belli bir disipline alışması lazım. Yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlayan bu çekişme sonucunda Afife, Süreyya'nın yeni atölyesine gitmez, konuklar için kanepelerini, sarı vodkalarını hazırlamaz olmuştu. Bu yıllar Sara'nın ilk aşklarının, genç kızlık maceralarını yaşadığı yıllardı. Kendini açık fikirli halasına daha yakın buluyor, sırlarını onunla paylaşıyordu. Süreyya Sara'nın güvenini, yakınlığını ve sevgisini kaybetmemek için Afife'nin hoş görmeyeceği davranışlarını ve arkadaşlarını sineye çekiyor, bu durum büsbütün kızdırıyordu Afife'yi. Gelin görünce arasındaki rekabet Sara 1974 yılında evlenince durulur gibi oldu. Ama hiç gitmedi. Üçüncü boyut. Süreyya son duvar çalışmasını Sheraton Oteli için 1975 yılında yaptı. Sonra da Gürdal Duyar'la çalışarak heykel yapmayı öğrenmeye girişti. İlk yaptığı denemeler yüzünün her bir çizgisini hatta mimiğini çok yakından tanıdığı, dünyada en çok sevdiği üç kişiye aitti. Aliye'ye, Sara'ya ve Sara'nın oğlu Memo'ya. Sara Memo'ya hamile kaldığı zaman Freya Bursa'da geçirdiği hamileliğinin tüm kabusunu yeni baştan yaşamış, çocuğun doğumuna kadar tek bir gece bile doğru dürüst uyku uyuyamamıştı. Bu kadar telaşlanmanızın hiçbir anlamı yok. 50 yıl önceki Bursa'da değil, 1976 yılının İstanbul'undayız Süreyya Hanım. Ne Sare'ye ne TV'ye bir şeycik olmaz deyip duruyordu Müşerref. Ama Süreyya'yı ikna edemiyordu. Sare nihayet 9 Mart'ta doğum yaptığında Müşerref'e dönecek. Sare bir kere doğurdu ama ben 9 ay her gece 9 doğurdum Müşerref diyecekti. Süreyya üç sevgili yakın için yaptığı müstere çaba ve zamanın yanı sıra sevgiyi, duygu ve coşku akıtmıştı. En ufak bir tereddüte kapıldığında hemen bozup yeni baştan başlamıştı heykellerini. Onları tamamladığında seramiye kuşlarıyla ve balıklarıyla geri döndü. Tüm sanat yaşamı boyunca her ikisinden de hiç vazgeçmeyecekti. Kuşlar uçmasalar bile bir özgürlük hissi veriyordu ona. Balıkları ise biçimlerinden dolayı seviyordu. Ve artık Süreyya bundan böyle seramik ve sadece üç boyutlu yapıtlar üretecekti. Derken sanat yaşamında değişik bir çığır olan evlerin ilk adımları kapılar girdi devreye. Kapılar bambaşka insanların yaşamlarına açılan pencerelerdi. Kimi sizi karanlığının gerisinde duran bir düşe götürmek üzere aralık duruyor, kimi de çevresinde oynayan neşeli çocukları, üstünde uçan kuşlarıyla sonbaharda yapraklarını dökmüş bir ağaç olarak yaşamı betimliyordu. 1979 yılıydı. Çalan telefona koştu, açtı. Bir meslektaşı vardı karşısında. Süreyya Hanım, rahatsız ettiğim için affedin. Seramikçilerin oluşturacağı bir dernek kurma vaktinin geldiğini düşündük arkadaşlarla. Bize katılırsanız onur verirsiniz diyordu Can Değer Kurt'un. Süreyya 60'lı yıllarda kurulan Seramikçiler Derneği'nin üyesiydi vakti zamanında. Seve seve katılırım dedi. 6 Temmuz'da Bina'nın evinde toplanıyoruz. Sizi saat 2'de evden alabilir miyim? Hay hay dedi Süreyya. Can Değer Kurt'un Amerika'da eğitim gördükten sonra İstanbul'a dönmüş ve 60'lı yıllarda kurmuştu atölyesini bin bir güçlükle. Süreyya'nın hiçbir sergisini kaçırmazdı. Bir keresinde biliyor musunuz Süreyya Hanım demişti. Atölyeme ilk açtığım yıl o kadar umutsuzluğa kapılmıştım ki her işim ters gidiyordu. Ama bana siz gayret verdiniz. Ben mi? Nasıl? Sizin kendi atölyenizi 10 yıl önce ne mücadelelerle ve ne yokluklara göğüs gererek kurduğunuzu düşündükçe pes etme Can Değer, başaracaksın diyordum. Siz bana ışık tuttunuz. Süreyya söylenen tarihte Can Değer'le birlikte gitti Binay Kaya'nın evine. Bu eski öğrencisi şimdi ünlü bir seramikçiydi. Hepsi kendine oranla çok genç olan bu seramikçiler, yaşlı ustalarının da aralarına katılması işi çok daha ciddi tuttular ve bir yıl sonra 80 yazında derneklerini kurmayı başardılar. Bu konuda daha önceden tecrübesi olan Süreyya, bilgi ve deneyimleriyle onlara yol gösteriyordu. Başkan seçilmek istemediği halde onu zorla derneğe başkan da seçmişlerdi. Çok zor bir yaz geçiriyorlardı. Cinayetlerin ardı arkası kesilmiyordu. Nisan ayında yazar Ümit Kaftancıoğlu'nun öldürülmesini, Mayıs'ta Necdet Saymanı Sevinç Özgüner'in, Temmuz ayında ise CHP Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'nun, eski Başbakan Nihat Erim'in ve DİSK eski Genel Başkanı Kemal Türkler'in öldürülmeleri izlemişti. Her yerde yangınlar çıkarılıyor, sağa sola bombalı pankartlar asılıyordu. 12 Eylül'de ordu yönetimi el koyunca tüm dernekleri kapattı ve Seramikçiler Derneği'nin de açılmasıyla kapanması bir oldu. Süreyya'nın başkanlığı da düşmüştü ama ömrünün sonuna kadar ona sevgi ve saygıyla bağlanacak bir dost kazanmıştı. Can Değer Kurt'un belki de 70 sonlarının en büyük kazanımıydı Süreyya için. Tabii bir de Memo vardı. Süreyya'ya torun sevgisini tattıran, ona kardeşi Şakir'in bebeklik günlerini hatırlatıp yeniden yaşatan Memo'su. Sare'ye bebekliğinde nasıl her gün uğradıysa şimdi de Memo'nun banyo saatlerini kaçırmamaya özen gösteriyordu. Bu çocuklar saat başı büyür ve değişirler Sare. Bir andan ötekine bir de bakarsın, gülümsemeye veya bakışlarıyla bir şeyleri takip etmeye başlarlar. Gelişmelerini kaçırmak istemiyorsan gözlerini Memo'dan ayırma demişti. Hiç çocuğu olmayan halam nereden biliyor bebeklere dair bunca şeyi diye düşünmüştü Sare. Süreyya'nın itiraf etmese de Fahri Nisan'ın küçücük yaşta ölen oğlu Faruk'tan beri içinde hep bir çocuk özlemi kalmıştı. Kendi kalbette bebeğin kız olduğunu öğrendiğinden beri de kızlara karşı derin bir sevgisi vardı. Bu yüzden Şirin'i evladı gibi sevmiş, Cevat Şakir'in kızları İsmet ile Aliye'ye gerçek bir abla gibi davranmıştı. Hatta İsmet'in yatılı olarak Arnavutköy Kız Koleji'ne verildiği yıl onunla çok yakından ilgilenmek amacıyla hafta sonlarını Şakir Paşa Apartmanı'nda geçirmesi için ısrar etmişti. Gençlere, çocuklara, bebeklere karşı zaafa varan ilgisi sonunda Sare ve çocuklarında odaklanmıştı. Süreyya'nın atölyesinin konukları zaman içinde değişmeye başlamıştı. Ötelere göçen dostların, uzaklara giden arkadaşların yerini ocağa yeni katılanlar dolduruyordu. 70'li yıllarda evine Nesibe ve Kemal Türk Ömer, Sabahattin Batur, Şakir ve Sevla Eczacıbaşı, Ulvi Uraz ve eşi Selçuk, Doktor Nejat Harmancı, İngil ve ressam Ali Bütün en sık gelenler arasındayken 70 sonlarında kendilerini kanıtlamış genç seramikçilerle Rabia Çapa, Mengi Ertel ve Ferit Edgün müdavimlerin arasına katıldılar. Süreyya'nın dostları giderek gençleşiyordu. Etrafına toplanan gençlerden enerji depoluyor gibiydi. Hiç ama hiç yaşlanmıyordu. Ne ruhu, ne dünya görüşü, ne deyim kuşamı, ne de yaşam felsefesi. Sara ile alışverişe çıktığı bir gün, Sara'nın kendi için bile bu yaştan sonra giyemem bunu dediği daracık bir tayt pantolon almakta ısrar etmiş, satıcı kız ve yeğeninin biraz alaycı, biraz şaşkın bakışları karşısında istemeye istemeye vazgeçmişti pantolon almakta. 70'li yılların sonunda, 70 yaşının başında bir genç kızdı o. Evler, insanlar, 80'li yıllar. Süreyya'nın seramikteki arayışları 80'li yıllarda ilginç bir boyut kazanmıştı. Artık toprak ve sırla resim çizmiyordu eskisi gibi. Şimdi adeta içini toprağa şekillendirerek döküyor, ruhunun arayışlarını biçimlerle seriyordu gözlerini. Daha önceleri belki de kuşlardan bir türlü vazgeçemedi ama onları yapmaktan da yorulduğu için kuş evleri yapmıştı. Osmanlı mimarisindeki kuş evlerinden haberi olmayan bir küçük oğlan, annesiyle sergiyi gezerken evlerin içine kuşların girdiğini sanmıştı. Bir şimşek çakmıştı Süreyya'nın kafasında. İçine kuşların girdiği evler, içinde mutlu insanların yaşadığı evler, pencerelerine fesleyen saksılarının dizelendiği evler. Evler, odalarında yaşayan insanlarıyla her zaman ilgisini çekmişti onun. Kentlerde olsun, köylerde olsun, ne zaman ışıklı bir pencerenin önünden geçse hep başını uzatıp içeri bakmak geçerdi gönlünden. Acaba insanlar nasıl yaşarlardı evlerinde? Sofra başlarında mı otururlardı, minderlere mi uzanırlardı? Sofraları soğan ekmekli yoksul evlerin şehirdeki gibi sarı sıcak rengini görmek ister, daha zengin kurulmuş masaların üstündeki zeytinyağlı çeşitlerini merak ederdi. Saksılarda deve tabanı, tenekede sardunya mı yetiştirirdi yaşlı kadınlar, cumbalarına tünediklerinde fal açar, yün örerlerdi, kuş mu beslerlerdi? Ürküten yüksek beton binalarda değil de nedense tek veya iki katlı küçük evlerde, samimi mahallelerde yaşayan mutlu insanların ev halini merak ederdi. Her evin bir gizemi vardı onu çeken, her kapının ardında bir öykü, bir roman. Önce kapıları yapmış, araladığı kapılardan yürüyerek evlerin içine girmişti Freya. O evler ki damlarına kuşlar tünemişti, bacalarında duman tütmüştü, hep açıktı pencereleri, güneş ve hava dolsun diye odalarına, sopalarına. Kendi ciğerlerine yeterince çekemediği havayı bolca çeksin diye o evlerin insanları. Rüya şehir İstanbul'da yitip gitmekte olan, o görmüş geçirmiş, zamanın boyasıyla kararmış, yaşlı, çok yaşlı evler. Sona ermekte olduğunu sezip de dondurmak ister gibi o rüyayı, birbirlerine dostça yaslanmış evleriyle mahalleler yapmıştı. Yetinmemiş insanlar koymuştu evlerin içine, kuşlar, saksılar, testiler koymuştu. Küçük mutluluklar yaratmıştı küçük evlerinde hayatı yaşanmaya değer kılan. Beyaz eldivenli garsonların hizmet ettiği nadide antikalarla süslü konaklardan, görkemli dairelerden çıkıp iki göz odada mutluluğu, sanatı, gerçek dostluğu ve sil baştan hayatı yakalayan biri için bir ototerapi miydi bu sevim İstanbul mahallelerini yaratmak? Bir iç dökme, bir hesaplaşma mıydı? Süreyya bilirdi yollarda yürüyen insanların yüzlerini, iç dünyalarını gizlemek için birer maske taktıklarını. Sokakta ağlanmazdı örneğin, bağırıp çağrılmazdı. Hatta kahkahayla gülünmezdi bile. Ama evlerine girdiklerinde kendi iç dünyalarını dışa vururdu insanlar. Evlerinde sevişir, sevinir, coşar, üzülür, ağlarlardı. Aynen onun da yaptığı gibi yıllar, yıllar boyunca. Şimdi içlerinde insanlarıyla evleri yaparken onların ruh hallerini, duygularını, iç dünyalarını yansıttığını düşünüyordu. Evet, kesinlikle bir dışa vuruş, bir ototerapiydi evler. Belki de artık onca suskunluktan sonra içini dökmek istiyordu birilerini.